Ayrım 22.
Malina, yemin etme, asla yemin etmediğini unutma. Ben, beni en zayıf yerimden vurmak istediğini tabii ki biliyordum. Çünkü o zaman artık başkaca bir şey yapmasına gerek yoktu. Yapacağı tek şey beklemekti. Ta ki ben kendimi... Malina, kes şu ağlamayı. Ben, ağlamıyorum ama sen beni ağladığıma inandırmak istiyorsun. Beni ağlayacak hale getiriyorsun. Durum çok farklıydı. Sonra çevreme baktım ve hem çevremde hem de çevremin uzağında herkesin beklediğini gördüm. Başkaca bir şey yapmıyorlar. Özel bir çaba harcamıyorlar. Birbirlerinin eline uyku haplarını, tıraş bıçaklarını tutuşturuyorlar. İnsanın ne yaptığının bilincinde olmaksızın kayalıklarda gezintiye çıkmasını, hareket halindeki bir trende sarhoşken kapıyı açmasını ya da bir hastalığın başlamasını sağlıyorlar. Yeterince uzun bir süre bekledikten sonra bir çöküş geliyor. Uzun ya da kısa süren bir son geliyor. Kimileri buna karşın hayatta kalabiliyorlar ama yalnızca hayatta kalıyorlar. O kadar. Malina, peki ama insan ne ölçüde razı olmalı? Ben çok acı çektim. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey itiraf etmiyorum. Nereden bileyim? Bildiklerim çok az. Babamdan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Ne kadar nefret ettiğimi ancak Tanrı bilebilir. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum. Malina, kimdi kendine düzmece Tanrı yaptığın? Ben, kimse. Böyle devam edemez. Hiç ilerlemiyorum. Hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Yalnızca görüntülerle birlikte kimi zaman kısık, kimi zaman da daha yüksek çıkan bir ses duyuyorum. Hep şunu söyleyen bir ses. Kana karşı işlenen günah. Bunu başka şeyle karıştırmak olanaksız. Ne anlama geldiğini biliyorum. Malina. Hayır, bilmiyorsun işte. İnsan hayatta kaldığı zaman hayatta kalmak bilmeyi engeller. Sen geçmişte hangi yaşamları yaşadığını ve bugünkü yaşamının ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ben. Benim yalnızca tek bir yaşamım var. Malina, sen onu düşünmeyi bana bırak. Karadeniz'in önündeyim ve Tuna'nın Karadeniz'e akmak zorunda olduğunu biliyorum. Ben de onun gibi akacağım. Bütün kıyılardan aşağıya bir aksilikle karşılaşmaksızın geldim ama deltanın önünde üstü sularla yarı yarıya örtülü şişman bir gövde görüyorum. Fakat kaçıp nehrin ortasına kadar yürüyemem. Çünkü nehir bu noktada çok derin, çok geniş ve anaforlarla dolu. Babam nehrin ağzında saklanmış, yorgun ifadeli sarkık gözleriyle bana geçit vermeyecek olan dev bir timsaha dönüşmüş. Artık Nil nehrinde timsahlar yok. Sonuncusunu Tuna'ya getirdiler. Babam bazen gözlerini biraz açıyor. Sanki yalnızca orada öyle tembel tembel yatıyormuş, beklediği hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama tabii ki beni bekliyor. Dönmek istediğimi, bunun benim için kurtuluş demek olduğunu biliyordu. Timsah bazen büyük bir açgözlülükle koca ağzını açıyor. Ağzının içinde başka kadınlardan arta kalan et parçaları var ve parçalamış olduğu bütün kadınların adlarını anımsıyorum. Suyun üstünde eski kan yüzmekte ama taze kan da var. Babamın bugün ne denli aç olduğunu biliyorum. Yanında ansızın küçük bir timsahın yattığını görüyorum. Şimdi kendine uygun bir timsah bulmuş babam. Ancak küçük timsahın gözleri parlıyor ve bu timsah uyuşuk değil, bana doğru yüzüyor ve düzmece bir yakınlıkla beni sağ ve sol yanağımdan öpmek istiyor. O beni öpmezden önce bağırıyorum. Sen bir timsahsın. Kendi timsahınıza dönün. Siz birbirinize aitsiniz. Siz birer timsahsınız çünkü. Böyle diyorum. Zira Melanie'yi hemen tanıdım. Melanie yine masum bir ifadeyle gözlerini yarı yarıya kapatıyor ve insan gözleriyle artık parıltılar saçmıyor. Babam bağırarak yanıt veriyor. Bir kez daha söylesene o dediğini. Ancak emretmiş olmasından ötürü öyle yapmam gerektiği halde bir kez daha söylemiyorum. İki şıktan birini seçeceğim. Ya onun tarafından parçalanmak ya da en derin olduğu noktada nehre girmek. Karadeniz'in önünde babamın ağzında kayboldum. Ama Karadeniz'e benden 3 kan damlası düştü. Bunlar kanımın son damlalarıydı. Babam odaya giriyor, ıslık çalıp şarkı söylüyor. Üstünde pijama pantolonu var, ondan nefret ediyorum. Onu görmeye bile dayanamıyorum. Dönüp bavulumla ilgileniyorum. Lütfen bir şey giy diyorum. başka şey giy. Çünkü üstünde ona yaş gününde armağan etmiş olduğum bir pijama var. Bunu mahsus giyiyor. Benim içimden de pijamasını parçalamak geliyor ama ansızın başka bir şey düşünüyorum. Ve hiç önemsemiyormuş gibi ah sen miydin diyorum. Dans etmeye başlıyorum. Yalnız başıma bir vals yapıyorum ve babam bana biraz şaşkınlıkla bakıyor. Çünkü yatağında üstünde kadife ipek bulunan küçük timsahı yatıyor. Babam kadife ve ipek için vasiyetnamesini yapmaya başlıyor. Vasiyetnameyi büyük bir kağıda yazıyor ve şöyle diyor. Sana hiçbir şey bırakmayacağım. Duyuyor musun? Çünkü sen dans ediyorsun. Ben gerçekten de dans ediyorum. Didam didam. Dans ederek bütün odaları dolanıyorum ve halının üstünde dönmeye başlıyorum. Babam bu halıyı ayaklarımın altından çekemiyor. Halı savaş ve barıştan kalan halı. Babam benim Lina'ma sesleniyor. Halıyı çekseniz ayağının altından. Ama Lina dışarı çıkmış. Ben gülüyorum, dans ediyorum ve ansızın Ivan diye bağırıyorum. Bu bizim müziğimiz. Ivan için bir vals. Hep Ivan için. Kurtuluş demek bu. Çünkü babam Ivan'ın adını şimdiye değin hiç duymadı. Beni dans ederken hiç görmedi. Ne yapacağını bilemiyor. Halı ayağımın altından alınamıyor. Bu baş döndürücü dans sırasında yaptığım dönüşler engellenemiyor. Ivan'a sesleniyorum. Ama Ivan gelmek zorunda değil. Beni tutması gerekli değil. Çünkü şimdiye değin kimsenin sahip olmadığı bir sesle, yıldızlar evreninden gelme bir sesle Ivan adını ve onun tüm varlığını yaratıyorum. Babam kendinden geçmiş öfkeyle bağırıyor. Bu deli ya dursun artık ya da gitsin. Hemen gitsin. Çünkü aksi takdirde küçük timsahım uyanacak. Dans ederek timsaha yaklaşıyorum. Sibirya'dan alınma çalınmış gömleğimle Macaristan'a yazmış olduğum mektupları ondan alıyorum. Bana ait olan ne varsa o uykulu ve tehlikeli ağızdan alıyorum. Anahtarı da yeniden ele geçirmek istiyorum. Ve artık gülmek, anahtarı timsah dişinden çıkarıp dans etmeyi sürdürmek istiyorum. Gel gelelim, babam anahtarımı alıyor. Ötekilerin yanı sıra anahtarı da alıyor. Oysa bu tek anahtar. Sesim kısılıyor. Artık Ivan yardım et bana. O beni öldürmek istiyor diye bağıramıyorum. Timsahın en büyük dişinde benim bir mektubum daha asılı. Sibirya'ya veya Macaristan'a gönderilmiş olanlardan değil bu mektup. Mektubun kime yazılmış olduğunu dehşetle görüyorum. Çünkü başını okuyabiliyorum. Sevgili babacığım, sen benim kalbimi kırdın. Kıkır kıkırdın. Dam di dam dam. Benim kalbimi babacığım kıkı kıkırdın dadidam Ivan. Ben Ivan'ı istiyorum. Ivan'ı düşünüyorum. Ivan'ı seviyorum sevgili babacığım. Babam şöyle diyor. Götürün bu karıyı.
Şimdi tahminen 4 ya da 5 yaşında olan çocuğum yanıma geliyor. Bana benzediği için onu hemen tanıyorum. Bir aynaya bakıp emin oluyoruz. Çocuğum bana babamın o masözle çok güzel ama çok yılışık bir kadın olan o masözle evleneceğini söylüyor. Bu nedenle artık babamın yanında kalmak istemiyormuş. Yabancıların yanında büyük bir evdeyiz. Bir odada babamın birkaç kişiyle konuştuğunu duyuyorum. Bu iyi bir fırsat. Çok ani olarak çocuğu yanıma almaya karar veriyorum. Oysa hiç kuşkusuz benim yanımda kalmaktan da hoşlanmayacak. Çünkü yaşamım çok düzensiz. Henüz bir evim yok. Bunun olabilmesi için Evsiz Kalanlar Derneği'nden ayrılmam gerek. Kurtarma servisiyle arama ekibinin paralarını ödemem gerek ve param da yok. Ama çocuğumu sımsıkı kucaklıyorum ve ona her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Çocuk razı olmuş görünüyor. Birlikte kalmamız gerektiği konusunda birbirimize güvence veriyoruz. Babamın çocuğumuz üzerinde bir hakkı bulunmadığından o andan başlayarak çocuk uğruna savaşacağımı biliyorum. Artık kendi kendimi anlayamıyorum. Çünkü babamın herhangi bir hakkı yok. Şimdi çocuğun elinden tutup hemen babamın yanına gitmek istiyorum. Fakat arada başka odalar var. Çocuğumun henüz adı yok. Onun henüz doğmamışlar gibi adsız olduğunu hissediyorum. Ona en kısa zamanda bir ad vermeliyim. Ayrıca kendi adımı da vermeliyim. Ona fısıldayarak bir ad öneriyorum. Animus. Çocuk ad istemiyor ama anlıyor. Odaların tümü iğrenç sahnelerle dolu. Bir elimle çocuğumun gözlerini kapatıyorum. Çünkü piyano odasında babamı buldum.
Piyanonun altında genç bir kadınla yatıyor, masöz olabilir. Babam kadının bluzunun düğmelerini çözmüş, sütyenini çıkarıyor ve ben gözlerini kapamış olmama karşın çocuğun bu sahneyi görmüş olmasından korkuyorum. Tümü de şampanya içen konukların arasından zorla geçerek bir sonraki odaya giriyoruz. Babam herhalde iyice sarhoş olmalı, aksi takdirde çocuğu bu denli unutamazdı. Sığındığımız odada bir kadın yatıyor, o da yerde. Bir tabanca ile herkesi korkutuyor, bunun tehlikeli bir şenlik olduğunu, bir tabanca şenliği olduğunu anlıyorum. Kadının tuhaf düşüncelerine yakınlık duyarmış gibi yapıyorum. Kadın tavana nişan alıyor, sonra kapıdan babamı nişanlıyor. Bunu ciddi mi yoksa şakadan mı yapıyor bilmiyorum. Bu kadın aslında o masöz olabilir. Çünkü ansızın bayağı bir ifadeyle benim orada ne aradığımı ve yanımdaki küçük piçin kim olduğunu soruyor. Ve ben de tabanca bu kez bana yönelirken acaba durum tersine değil mi diye soruyorum. Burada ne aradığının asıl ona sorulması gerektiğini söylüyorum. Ama kadın cırtlak bir sesle ve bir soruyla yanıtlıyor. Kim bu yoluma çıkan piç? Ölüm korkusu içerisinde çocuğu kendime mi bastırayım yoksa göndereyim mi bilemiyorum. Bağırmak istiyorum. Koş, koş, kaç git buradan. Çünkü kadın artık tabancayla oyun oynamıyor. İstediği ikimizi de yolundan kaldırmak, günlerden 26 Ocak. Ve ben birlikte ölelim diye çocuğu kendime bastırıyorum. Kadın bir an düşünüyor, sonra tam olarak nişan alıp çocuğu vuruyor. Artık bana da isabet ettirmek zorunda değil. Babam ona yalnızca tek atış için izin vermiş. Ben çocuğun üstüne kapanırken yeni yıl çanları çalıyor ve herkes şampanya kadehlerini tokuşturuyor. Bu arada pek çok kadehten de içki dökülüyor. Yılbaşı gecesinden beri şampanya üstümden akıp gidiyor ve ben çocuğumu babam yanımdayken gömmedim. Düşüşler çağına geldim. Komşular zaman zaman bir şey mi oldu diye sorduruyorlar. Küçük bir mezara düştüm. Başımı vurdum ve kollarımı burktum. Bir dahaki düşüşe değin hepsi iyileşmiş olmalı ve ben aradaki bu zamanı mezarda geçirmek zorundayım. Bir sonraki düşüşten korkmaya başladım bile. Ama biliyorum ki kehanete göre yeniden ayağa kalkabilene değin 3 kez düşeceğim. Babam beni hapishaneye getirdi. Buna çok şaşırmadım. Çünkü güçlü ilişkilerinin bulunduğunu biliyorum. Önce bana iyi davranılacağını ve en azından yazmama izin verileceğini ümit ediyorum. Burada hiç olmazsa zamanım var ve babamın amansız takibinden kurtuluyorum. Bulduğum kitabı burada tamamlayabilirim. Daha önce hapishaneye gelirken polis arabasının içinde dönüp duran mavi ışıkta birkaç cümle görmüştüm. Ağaçların arasında asılı, kanalizasyon sularında yüzen bir sürü otomobil tekerleğinin kızgın asfalta gömmüş olduğu cümleler. Bütün cümleleri ezberledim. Aklımda kalan daha başkaları da var ama onlar daha önceki zamandan. Uzun koridorlardan geçiriliyorum. Hangi hücreye sığabileceğimi denemek istiyorlar ama sonra anlaşılıyor ki bana herhangi bir ayrıcalık tanınmayacak. Çeşitli makamlar arasında uzun süren bir koşuşturma oluyor. Bu işin arkasında babam var. Belgelerin bir bölümünü ortadan kaldırtmış. Benim lehime olup da kaybolan belgelerin sayısı gittikçe artıyor ve sonunda bana yazma izninin verilmediği anlaşılıyor. Gizliden gizliyi istemiş olduğum gibi tek kişilik bir hücreye kapatılıyorum. İçinde su bulunan bir teneke maşrapada veriyorlar ve hücrenin içinin pis ve karanlık olmasına karşın ben yalnızca kitabı düşünüyorum. Kağıt vermelerini istiyorum. Kağıt istemek için kapıyı yumrukluyorum. Çünkü bir şeyler yazmak zorundayım. Benim için hücrede yazmak kolay olacak. Burada tutuklu olmaktan pişman değilim. Yeni durumumla derhal uyum sağlıyorum. Yalnız dışarıdan gelip geçen ve beni anlamayan insanlara sürekli sesleniyorum. Tutukluluğu protesto ettiğimi ve bundan ötürü karşı koyduğumu sanıyorlar. Oysa ben onlara tutuklu kalmaya aldırmadığımı ama yazmak için birkaç tabaka kağıt ve bir kalem istediğimi söylüyorum. Bir gardiyan kapıyı açıp konuşuyor, sonuç alamazsınız. Babanıza yazmanıza izin yok. Kapıyı kapatıyor, yüzüme kapatıyor, oysa hemen bağırmaya başladım. Ama babama yazacak değilim, söz veriyorum, babama yazmayacağım. Babam adli çevrelerde ona yine yazmak istediğim için tehlikeli olduğum söylentisini yazmış. Aslında doğru değil bu. Ben yalnızca temel cümleyi yazmak istiyorum. Yıkılmış bir insanım artık ve bu nedenle içinde su bulunan teneke maşrapayı da deviriyorum. Çünkü söylenti doğru olmadığından susuzluktan ölmeyi yeğlerim ve ben susarken, giderek daha da susarken kafamda bir cümle şenliğidir başlıyor. Cümlelerin sayısı giderek artıyor, bazıları yalnızca görülebiliyor, bazıları da Gloria Astrosia'da ilk morfin iğnesinden sonra olduğu gibi yalnızca duyulabiliyor. Öyle susuz bir köşeye büzülmüş otururken cümlelerimin beni terk etmeyeceklerini ve onların üzerinde bir hakkımın olduğunu biliyorum. Babam bir delikten içeri bakıyor, yalnızca bulanık gözleri görünüyor, cümlelerime bakmak ve onları benden almak istiyor. Ama susuzluğun doruğunda son sarnıların ardından benim sözcükler olmaksızın öldüğümü gördüğünü biliyorum. Sözcükleri temel cümlede gizledim, soluğumu o denli tutuyorum ki bu cümle babamdan hep gizli ve ona karşı hep güvenlik altında kalıyor. Dilim iyice dışarı sarkmış ama bu dilin üstünde babamın okuyabileceği tek bir sözcük yok. Kendimde olmadığım için üzerim aranıyor, ağzımı ıslatmak, üstündeki cümleleri bulabilmek için dilimi nemlendirmek istiyorlar. Bu cümleleri bulup güvence altına almak için ama sonra yanımda yalnızca 3 taş bulunuyor, bu taşların nereden geldiğini ve ne anlam taşıdığını bilmiyorlar. Bunlar 3 tane sert, parlak taş, en yüksek makam tarafından bana fırlatılmış ve o makam üzerinde babamın bile bir etkisi yok. Her taşın hangi mesajı ilettiğini yalnızca ben biliyorum. Kırmızısımsı renkte, içinde sürekli genç şimşeklerin çaktığı, hücreye gökten düşmüş olan taş şöyle diyor: hayret ederek yaşamak. İçinde tüm mavilerin çakıp söndüğü ikinci mavi taşın mesajı. Hayret ederek yazmak. Ve ben bu arada elimde üçüncü taşı, beyaz ve parlak olan üçüncü taşı tutuyorum. O taşın buraya düşmesini kimse, dahası babam bile engelleyemedi. Ama hücrenin içi o denli kararıyor ki üçüncü taşın mesajı dile gelemiyor. Taş artık görünmüyor. Son mesajı kurtuluşumdan sonra öğreneceğim. Babam şimdi annemin yüzünü de taşıyor. Dev, silik ve yaşlı bir yüz bu ama gözler babamın timsah gözleri, ağız ise yaşlı bir kadının ağzına benziyor denebilir. Ve ben acaba babam mı annem yoksa annem mi babam bilemiyorum. Gel gelelim, babamla konuşmak zorundayım. Büyük bir olasılıkla son kez olacak bu. Sire. Babam önce karşılık vermiyor, sonra telefonu alıyor, sonra birisine bir şeyler dikte ediyor ve arada da vaktin benim için henüz çok erken olduğunu, yaşamaya henüz hak kazanmadığımı söylüyor. Bense hala güçlükle ve kendimi zorlayarak şöyle diyorum: ama ben umursamıyorum, bunu bilmek zorundasın, ne düşündüğüm beni ilgilendirmiyor. Yine birkaç kişi var. Profesör Kuhn ile doçent Morokutti benimle babamın arasına giriyorlar. Her Kuhn saygılarını sunuyor ve ben sert bir sesle konuşuyorum. Lütfen beni babamla 10 dakika yalnız bırakır mısınız? Bütün erkek arkadaşlarım da ortaya çıkmışlar. Viyana halkı bir şeyler bekleyerek ama ses çıkartmaksızın yolun kenarında duruyor. Bazı Alman grupları sabırsızlıkla kafalarını uzatıyorlar. Onlara göre bizde her şey çok yavaş cereyan ediyor. Kararlı bir ifadeyle konuşuyorum. İnsanın bir kez olsun önemli bir konuda kendi annesiyle 10 dakika konuşabilmesi mümkün olmalı. Babam hayretle başını kaldırıyor ama hala anlamış değil. Bazen sesim çıkmıyor. Bu duruma karşın kendi kendime yaşama iznini verdim. Bazen de sesim çıkıyor ve herkes tarafından duyulabiliyor. Yaşıyorum, yaşayacağım, yaşama hakkımı kullanıyorum. Babam hiç kuşkusuz yine benim vesayet altına alınmamla ilgili bir belgeyi imzalıyor ama ötekiler artık beni ciddiye almaya başlıyorlar. Babam keyfinden homurdanarak yemeğe oturuyor, yine yiyecek verilmeyeceğini biliyorum ve babamı sınırsız bencilliği içerisinde izliyorum. İçinde kremalı çorbanın bulunduğu tabağa bakıyorum, sonra babama pane şinitzel uzatılıyor. Bir kasede bizim elma kompostumuzdan. Öfkeden kendimden geçiyorum, önümde duran bütün bürolara ait büyük cam tabakalarla ağırlıkların farkına varıyorum. Çünkü buraya silahsız geldim. İlk ağır nesneyi alıp tam çorba tabağının içine fırlatıyorum. Annem şaşkınlık içerisinde yüzünü peçeteyle siliyor. Bir ağır nesne daha alıp şinitzel tabağını nişanlıyorum. Tabak kırılıyor ve şinitzel babamın yüzüne uçuyor. Babam ayağa fırlıyor, aramıza girenleri itiyor ve ben üçüncü kez bir şeyi fırlatmadan önce üstüme geliyor.
şimdi beni dinlemeye hazır. Çok sakinim, artık korkmuyorum ve ona şöyle diyorum. Sana yalnızca senin yapabildiğini benim de yapabileceğimi göstermek istedim. Bunu bilmelisin, o kadar. Üçüncü kez bir şey atmamış oluşuma karşın yapışkan kompostu suyu babamın yüzünde akıyor, ansızın artık bana söyleyecek hiçbir şeyi yok. Uyandım. Yağmur yağıyor, Malina açık pencerenin önünde duruyor. Malina. Odanın havası çok kötüydü. Çok da sigara içmişsin. Üzerini örttüm, temiz hava sana iyi gelecektir. Bütün olanlardan ne kadarını anladın? Ben. Hemen hemen hepsini. Bir ara artık hiçbir şey anlamadığımı sandım. Annem kafamı tümüyle karıştırmıştı. Babam neden aynı zamanda annem? Malina. Neden dersin acaba? Eğer birisi bir başkası için her şeyse, o zaman tek bir kişilikte pek çok kişiliği barındırabilir. Ben. Bununla bir zamanlar birisinin benim için her şey olduğunu mu söylemek istiyorsun? Ne büyük yanılgı. Bu benim için en acısı. Malina. Evet ama harekete geçmek, bir şeyler yapmak zorunda kalacaksın. Tek bir kişilikte tüm kişileri yok etmek zorunda kalacaksın. Ben. Ama beni yok ettiler. Malina. Evet, bu da doğru. Ben. Bu konuda konuşmak ne kadar kolay oluyor. Şimdi daha kolay oluyor. Fakat bununla birlikte yaşamak, işte asıl güç olan o. Malina. Üzerine konuşulmaz. Birlikte yaşanır, o kadar. Babam yine aynı zamanda annemin yüzünü de taşıyor. Ne zaman babam, ne zaman annem olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilmiyorum. O zaman kuşku yoğunlaşıyor ve ben onun ikisi de olmadığını, bir üçüncü olduğunu biliyorum. Ve böylece başkalarının arasında heyecanların en büyüğüyle karşılaşmamızı bekliyorum.''